Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlıların yaptıkları sporların kökleri Orta Asya'daki bozkır hayatının içinde var olan binicilik ve beden terbiyesine kadar uzanır. Çocuklar çok küçük yaşta ata binmeye başlardı. Cemiyet içinde bir yer edinebilmeleri için ava çıkmaları, kendilerinden beklenen avı getirmeleri gerekirdi. Cesur, dayanıklı, mukavemetli, becerikli olmak için beden gücünü arttırmaya çalışırlardı. Binicilik, okçuluk, güreş, top oyunları gibi spor dalları, doğum veya ölüm gibi vesilelerde, büyük ziyafetlerde, bayramlarda halk önünde yapılırdı. Halkın alakasını çekmek için bu gösterilere mızıka da eşlik ederdi. Orta Asya spor geleneklerinin ilk Türk devletlerinden olan Hunlardan başlayarak Uygurlar, Göktürkler, Selçuklulara kadar devam ettiği görülür. Meşhur Hun İmparatoru Oğuz Han çok iyi bir okçuydu. Islık çalarak giden ilk işaret okunu o bulmuştu. Göktürkler savaşçı gözü pek insanlardı. Ok, yay, mızrak ve kılıcı iyi kullanırlardı. İyi de kayak kayarlardı. Uygurlar çocuk terbiyesine emniyet verdiler. Onlara küçük yaşta ata binmeyi, ok atmayı, avlanmayı öğrettiler. Bunların çok iyi birer yüzücü oldukları, çünkü Orhun ve Selenga nehirlerinin civarında yaşıyor Uygurlar, duvar fresklerindeki tasvirlerden anlıyoruz. Oğuzlarda da aynı hususiyetler var. Her Türk devletinde olduğu gibi onlarda da idare kademesinde çevgan oyunu oynanırdı. Okçuluk yarışmaları, kılıç gösterileri yapılırdı. Oğuz töreleri Büyük Selçuklulara kadar uzanmıştır. Selçuklu sultanlarının büyük av şenliklerine katıldığı, muayyen günlerde çevgan oynadıklarını bilmekteyiz. Nitekim İbni Bibi'nin Selçuknamesinde var bu. Selçuklularda bir anane olarak ölen sultanların eşyaları türbelerine bir müze gibi konurdu. Bugün Konya Mevlana Müzesi'nde Selçuklu sultanlarının kullandıkları iki lobut bulunmaktadır. İdman aletleridir bunlar. Türbelerinden alınmış, Mevlana Müzesi'ne konmuştur. Biri 19, diğeri 9 kilo ağırlığındadır, ahşap. Sırt ve kol adalelerini çalıştırıyor bunlar. Ağırlık çalışmaları Osmanlı sultanları tarafından da yapılmıştır. Bilhassa sporun her dalıyla uğraşmış olan Sultan 4. Murat ağırlık çalışmasıyla, kaldırmasıyla da meşhurdur. Topkapı Sarayı'nın 4. avlusunda Hekimbaşı Kulesi'nin arka duvarına yapıştırılmış taş koltuk arkasındaki kitabe Sultan 4. Murat'ın meşe lobutunu 115 zira, yani yaklaşık 120 metredir bu, uzağa attığını kaydediyor. 1636 tarihli kitabede sultanın bu atışı atını dolu düzgün sürerken yaptığı yazılı. Topkapı Sarayı'nda korunan, üzerinde madeni halka bulunan yarım küre şeklindeki mermer ağırlık taşlarının da Sultan 4. Murat tarafından kullanıldığı söylenir. Thank you. Değerli dinleyiciler, Selçuklularda spor hareketleri esnaf teşkilatı olan ahilerin desteklenmesiyle güçlenmiştir. Türklerin bir ata sporu olan güreşin de böyle bir tekkeye bağlanmış olduğu Konya Şer'i mahkeme kayıtlarında Güreşçiler Mahallesi, Güreşçiler Tekkesi'nin kayıtlı olmasından anlaşılıyor. Bu tekke bu sporun yaşamasını temin etmiştir. Güldanlı Baba Türbesi'nde iki yüzünde de kitabe bulunan bir taşın bir yüzünde pehlivan yazıyor. Güldanlı Baba'nın bu tekkenin şeyhi olabileceği fikrini uyandırmıştır araştırmacılarda. Osmanlılar'da da spor dallarının bir tekkeye bağlanması, düzenli yürümesini ve korunmasını sağlamıştır. Mısır Memlük Devleti malum Türkler tarafından kuruldu. Onlar da atalarının örf ve adetlerine bağlı kaldılar. Cündilik yani binicilik ve çevgan ki bir çeşit polo oyunudur. Bu oyunları oynadılar. Okçuluk, kılıç kullanma ve avcılıkta ileri gittiler. Fakat yine de Osmanlı Türkleri kemankeşlikte yani okçulukta diğer Türk devletlerinden üstündü. İlk Osmanlı padişahlarından Orhan Bey'in pek çok fetihlerde bulunup da Rumeli'ye geçmesi 1356 yılında Memlüklerde memnuniyet meydana getirdi. Mısır Sultanı Hasan Kalamun payitaht olan Bursa'ya birçok hediye ile beraber bir sefir gönderdi, elçi gönderdi, Orhan Bey'i tebrik etti. Sultan Hasan'ın elçisiyle beraber Mısır'ın en tanınmış cündilerinden Hacı Umur'u da göndermesi çok manalı. Elçi huzura kabul edildiğinde söz cündiliğe geldi, yani biniciliğe geldi. Elçi silahşörlükte hoca olan Kara isminde bir yazarın Arapça Risale-i Cündiyesinden bahsediyor ki binicilik kitabıdır ve bundan bir nüshayı padişaha arz ediyor. Padişah kitap içinde cündilik hususunda ibret verici pek çok hediye olduğunu görünce Türkçe'ye tercüme edilmesini istiyor. Ancak Osmanlı ülkesinde cündiliğin Oğuz törelerine göre sade bir tarzda yapıldığını söylüyor. Bundan sonra cündiliğin ve kemankeşliğin yani binicilik ve okçuluğun yeni bazı inceliklerle zenginleştiği ve buna göre bir düzene oturduğu anlaşılıyor. Seyit Lokman, Mısır elçisiyle gelen Hacı Umur'un Bursa talimhanesinde yay çekerek mükemmel bir gösteri yaptığını anlatıyor. Osmanlıların ilk zamanlarında Bursa'dan başka Edirne'de de ok meydanı vardı. Osmanlılar'da cündiliğin harplerdeki emniyetinin anlaşılması Timur Han'la yapılan Ankara Savaşı'ndan sonra olmuştur değerli dinleyiciler. Osmanlıların mağlubiyetiyle biten bu harbe katılan Sultan Yıldırım Bayezid'in şehzadelerinden Çelebi Sultan Mehmet, harpte süvarilerin eksiklerini görmüş, hatalarını kavramış ve böylece Amasya'ya çekilmişti. Aklında hep süvarilerin harp kabiliyetini, harp hünerlerini geliştirmek vardı. Bu arada 14 yaşındaki oğlu Sultan II. Murat Amasya kaymakamıydı. Çelebi Sultan Mehmet, Amasya ve Merzifon'dan ikişer yüz süvari seçti. İki şehir arasındaki Sulu Ova'da talimlere başladı. Bu süvarilerin yarısı Çelebi Sultan Mehmet, yarısı da genç şehzade Murat adına talim yaptılar. Bu iki rakip takıma birer isim verilmesi gerekiyordu. Amasya'nın Bamyası, Merzifon'un da lahanası meşhur olduğu için Çelebi Sultan Mehmet'in takımına Bamyacı, diğerine de Lahanacı adı verildi. Lahana ve Bamya ocaklarına Osmanlı Devleti'nin bugünkü manada ilk spor kulüpleri demek mümkündür. O devirden sonra bir gelenek haline gelmiştir bu takım ruhu, padişah babalardan oğullarına intikal ettirilmiştir. Şehzadeleri bu hususta heveslendirmek için yaşadıkları yerlerden kullandıkları silahlara kadar ne varsa lahana ve bamya resimleriyle süslemişlerdir. Bugün Topkapı Sarayı haremindeki veliaht odalarının iki ocağından birinde lahana, diğerinde de bamya resimleri bulunması bu takım ruhunun devamlılığını gösterir. Lahana ve bamya şekilleri padişah ve şehzadelerin silahlarını 19. asra kadar süslemeye devam etmiştir. Cündiler yani biniciler huysuz ve sert atlara bindirilerek eğitilirlerdi değerli dinleyiciler. Öğrencilere çevik, onları terbiye eden hocalara da keskin denirdi. Cündiler at üzerinde çeşitli hünerler göstermeyi öğrenirlerdi. Dört nala koşan bir atın üzerindeyken eğilip yerden bir şey almak, eğer üzerinde ayağa kalkmak, soyunup giyinmek, eğer değiştirmek hep bu marifetlerden bazılarıydı. Tabii asıl maksat at üzerinde cirit oynamak, mızrak ve ok atmak, kılıç kullanmak gibi bir tür savaş hazırlığı olan sporlar yapmaktı. Çevgen ile tomak da at sırtında oynanan oyunlardı. Matrak vardı bir de, o da yerde oynanan ve pek çok oyunu olan bir spor idi. Cündeliğin ilk şartı ata hakim olmak ve iyi binmekti. Atı hızlı koşturmak, süratinden yararlanmak icap ederdi. Çünkü acil hallerde haber ulaştırmak için bu sürat çok mühimdi. İyi at koşturmanın en iyi göstergesi ise hiç şüphesiz at yarışlarında kazanılan muvaffakiyetti. Düğün şenliklerinde tanzim olunan at yarışları bu hususta bilgi veriyor. 1675 yılında Sultan 4. Mehmet'in çocukları için bir hafta arayla tanzim olunan sünnet ve evlenme merasimlerinden sonra cündiler müsabaka yapmışlardı. Sünnet düğününden sonraki müsabakalar 3, 4 ve 6 saatlik mesafelerden müteşekkil 3 etapta. Evlenme merasiminden sonraki yarışlar ise 25-30 millik 2 ayrı etapta koşulmuştu. Yarışa o günün meşhur atları ve binicileri katıldılar ve kalabalık bir halk kitlesi de bunları alakayla takip ettiler. 1720 tarihinde Sultan 3. Ahmet'in şehzadeleri için yapılan sünnet düğününün resimlendiği Surname-i Vehbi'de düğünün 15. günü at yarışlarının yapıldığını ve 66 atın 6'şar 6'şar bu müsabakaya iştirak ettiği anlatılmaktadır. Cündilikte savaşa hazırlayan en mühim oyun cirit, mızrak ve ok atışlarıydı değerli dinleyiciler. Cirit oyunu 10-15 kişiden müteşekkil iki takımın 100 ila 150 metre arayla karşı karşıya gelmesi ve cirit denilen kısa mızraklarla birbirlerine hücum etmesidir. Oyuncular ciritleri birbirlerine atıp kaçarlar. Üzerine cirit atılan oyuncu kaçanı kovalar. Ciriti rakibine değdiren sayı kazanır. Yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilen sert ve tehlikeli bir oyundur cirit. 1675 yılında Edirne Şenliği'ni takip eden Dr. Cowell, cirit oyununu canlı bir şekilde tasvir ediyor. Gençlerin çok iyi cirit oynadıklarını, bazen kovaladıkları hasımlarını yere düşürdüklerini, hatta bir tanesinin yüzüne doğru uçan ciriti havada yakaladığını söyler. Ciriti yere sapladıklarını, at süratle koşarken eğerden yana kayıp yere düşmeden aldıklarını hayranlıkla anlatır. Sert mizaçlı bir padişah olarak bilinen ve 12 yaşında tahta çıkan Sultan 4. Murat, haşarı ve ele avuca sığmaz bir şehzadeymiş. Bunu ona naiplik eden annesi Mahbeyker Kösem Sultan'ın divana ve sadrazama yazdığı mektuplardan anlıyoruz. Mektuplardan birinde Mahbeyker Kösem Sultan, Valide Sultan, çocuk padişahla baş edemediğinden yakınıyor. Beni dinleyip at meydanında cirit talimi yapmalarına bir son vermenizi dilerim. Niye gidip langada yapmıyorlar bu işi? Oğlum bu sporu çok sever ama ben de deli oluyorum. Ama bunun ona yarayacağını kim diyorsa yalan söylüyor diye şikayet ediyor Valide Sultan. Topkapı Sarayı'nda 17. asra ait ciritler var. Bunlar üçlü gruplar halinde deri bir kın içinde muhafaza ediliyor. Saray koleksiyonunda bulunan siyah deriden yapılmış kalıplı yassı kın içindeki üç cirit mükemmel işçilikleriyle dikkat çeker. Kın üzerindeki ağızlık, iki bilezik ve çamurluk kısımları altın yaldızlı gümüştendir. Oyma tekniğinde kıvrım dal ve çiçeklerle bezenmiştir. 83,5 santim uzunluğundaki ciritler meşeden yapılmıştır. Uzun, sivri demir temrenli ve yassı altın yaldızlı gümüş saplıdır. Kitabesi olmayan 17. yüzyıl ciritlerini Sultan 4. Murat tarafından kullanıldığı tahmin edilebilir. Ciritlerin harplerde kullanılan uzun mızrakların sportif biçimleri olduğunu söylemek mümkün. Mızraklar kamış, abanoz ve diğer sert ağaçlardan yapılan, uzunlukları 300 santim ile 400 santim olan, çapları ise 2,5 santim ila 3,5 santim arasında değişen silahlardı. Temren denilen demir mızrak uçları yassı, sivri veya tırtıllı olabilirdi. Bazılarının temreninin dibinde altın yaldızlı toplar bulunurdu. Bazılarının gövdeleri yeşil, kırmızı ve sarı boyalı, kaba çiçek bezemeli olurdu. Topkapı Sarayı'nda bazı mızraklar muhafaza ediliyor. 1812-1830 yılları arasında Enderun'da vazifeli olan Hızır İlyas Ağa, mızrakla oynanan bir oyundan bahsediyor. Oyunda yere bir daire çiziliyor. Atlılar birbirlerini o dairenin içinden dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Hızır İlyas Ağa, Sultan II. Mahmud'un da bir kez bu oyuna iştirak ettiğine şahit olmuş. Mızraklar at üzerinde kullanıldığı gibi yayayken de kullanılan silahlardandır malum. Yani binicilerin en eski, en köklü sporlarından birisi de okçuluktur, kemankeşliktir değerli dinleyiciler. Orhan Gazi zamanında cündiliğe yeni bir nizam verilirken kemankeşlik de, okçuluk da ehemmiyet kazanmıştır. İlk Osmanlı payitahtları Bursa ve Edirne'de ayrıca Gelibolu'da ok meydanları vardı. Ancak en çok tanınanı İstanbul'daki ok meydanıdır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi sırasında çadırını kurup, harekatı idare ettiği şimdiki ok meydanındaki yeri fetihten sonra okçuluğa vakfetmişti. Sultan 3. Murat zamanında çıkarılan bir fermana dayanılarak verilen bu bilgiye göre Fatih böylece imparatorluğun ilk spor müessesesini kurmuş oluyor. Sultan 2. Bayezid bu vakfı genişletmiş, oraya bir tekke, yani bir kulüp diyelim buna, ve mutfak yaptırmıştır. Sultan 2. Bayezid de namlı okçulardandı değerli dinleyiciler. Amasya'da Sancakbey olarak bulunduğu sırada etrafına sanatında muvaffak kişileri toplamıştı. Bunların arasında okçular da vardı. Bunlardan biri kendisiyle aynı adı taşıyan Usta Bayezid idi. Şehzade ondan okçuluk dersleri alırdı. Bugün saray koleksiyonunda bulunan ve içinde Ameli Sultan Bayezid yazan 19 adet yay olduğu malumdur. Bu yaylar çekilmesi fevkalade güç, büyük ve katı yaylardır ve çok üstün kalitededir. Bir başka hakikat da en az iki yayın Sultan II. Bayezid'in şehzadelik devrine ait olmasıdır. Sultan II. Bayezid padişah olduktan sonra 1481 yılında çevresindeki pek çok sanatkar onunla beraber İstanbul'a geldi. Bu yaycı, okçu, Bayezid usta da onlarla beraber geldi. Çünkü Sonra da İran'a döndü. Memleketi İran'dı. Çünkü Sultan II. Bayezid padişah olduktan sonra Bayezid Usta'nın oğlu İran'dan kendisini ziyarete gelmiş, babasının selamlarını, hediyelerini getirmiş. Padişah da ona çok alaka göstermiş. Ok meydanında sofralar kurulup toplantılar yapılmış. Oradan anlıyoruz ki Bayezid Usta İran'a dönmüş. Sarayda şehzadeler de okçulukla uğraşırdı değerli dinleyiciler. Sultan II. Bayezid'in şehzadelerinden Sultan Korkut 1509 yılının Mayıs ayında merkezden izin almadan gittiği Mısır'da sıkılmış olmalı ki Antalya'da bıraktığı lalası İskender'e yazdığı mektupta yayı ile kılıçlarını Mısır'a gelecek gemilerle kendisine göndermesini istemişti. Şehzadeler daha küçük yaşta ok ve yay talimlerine başlar ve kılıç kullanmayı öğrenirlerdi. Bunun için sancağa çıkanların maiyetine mutlaka kılıç ve ok yapan sanatkarlar bulunurdu. Saray koleksiyonunda küçük şehzadelere ait Bahriye kılıçları var. Bu da onların çok genç yaşta kılıç kullanmayı öğrendiklerini gösteriyor. Ehli Hiref yani saray sanatkarları içinde keman geran denilen ok ustaları da vardı değerli dinleyiciler. Bunlar maaş defterlerinden anladığımıza göre 1526 tarihinde biri usta olmak üzere 20 kişiydiler. Bu ustaların bayramda padişaha takdim ettiği hediyeler içinde yaylar, oklar ve bu sporla alakalı zehkir, siperlik, gez gibi bazı aletler de var. Bunlar kısa cümlelerle ifade ediliyor. Mesela yaylar hakkında bilgi verilmiyor. Oklar için bazı bilgiler var. Mesela bir tutam kırmızı renkli, kesme kamış ok ve okun diğer renkleri hediye edilmiş. Bundan okların miktarının tutamla ifade edildiği anlaşılıyor. Gez, ok mesafesini ölçmeye yarayan muhtemelen ölçekli kamışlardır. Padişaha sunulan hediyelerde bunlar da var. Zehkir de oku çekerken sağ baş parmağı korumak için takılan büyük bir yüzüktür. Siperlik de sol bileğe takılan, okun yaydan düz çıkmasını temin eden bileği koruyucu bir alettir. Saray koleksiyonunda lake tekniğinde bezenmiş, renkli parlak cilalı yaylar ve oklar var. Lake, 18. asırda yaygınlaşan bir bezeme tekniği, bir süsleme tekniğidir. Okların saklandığı 15. asırdan itibaren ahşap üzerine sedef ve fil dişi kakma çok güzel ok kutuları vardı Topkapı Sarayı'nda. Bunlara kubur veya ok kandili de deniyor. Kuburlar arasında siyah deriden yapılmış bir örnek var. Bunun üzerinde sarı kılaptan da Sultan Abdülmecid'in tuğrası işlenmiştir. Ok ve yay muhafazalarının deri ve kadifeden yapılmış örnekleri de var. Böyle ok çantalarına tirkeş, yay çantalarına da sadak adı verilir. Oklar kullanıldıkları maksatlara göre isim alırlar. Menzil okları. Meşk okları yani çalışma okları, puta yani hedef okları, tirkeş yani savaş okları gibi. Ok yarışlarına ok koşuları denirdi. Bu koşulara ancak kabza almış yani okçuluk tekkesinin şeyhi tarafından ustalığa kabul edilmiş kişiler katılabilirdi. En az 900 geze ok atan okçu kabza alırdı ve okçular siciline işlenirdi, kaydedilirdi. Ok meydanında ok sporu yapan padişahların menzil taşları vardır. Yarışmalar 900 gezden başlar, 1000, 1100, 1200 ve daha üstüne kadar çıkardı. Ok meydanında padişahlara ait en erken menzil taşı 1070,5 gezde Sultan 4. Murat'a ait. Sultan 3. Selim'in 1012 gezde bir menzil taşı daha var. Sultan 2. Mahmud'un 1215 ve 1225 gezde rekor kırdığını anlıyoruz. Sultan II. Mahmud ok meydanında kabza aldığında hazinedar usta kendisine bir sorguç hediye etmişti. Menzil atışlarından başka sultanların okla puta atışları yani hedef atışları zaman zaman minyatürlere konu olmuştur. Şemailname'de okçu olduğu söylenen Sultan II. Murad'ın bir direğin ucundaki kabağa yani altın yaldızlı topa ok atarken yapılmış bir tasviri var. Yavuz Sultan Selim'in de mermer köşk içinde bir saraylının tuttuğu hedef tahtasına ok atarken yapılmış tasviri hünername'de bulunuyor. Sultan II. Selim'in de böyle bir resmi vardır. Hedef atışlarının yapıldığı kapalı yerlere talimhane denir. Bugün İstanbul'un bu isimle anılan bir semti de var. 1582 tarihinde Sultan 3. Murad'ın tertiplediği sünnet düğününü anlatan surnamede bir esnaf alayı tasvir edilmiş. Vazifeliler tekerlekli araba üzerinde bir talimhane modelini çekerek götürüyorlar. Modelin içindeki kişi de hedefe ok atıyor. Değerli dinleyiciler, cündilerin yani binicilerin at üzerinde oynadıkları oyunlardan biri de çevgen oyunudur. İran asıllı olduğu tahmin ediliyor bu oyunun. Çok eski bir oyun. Farsça çugyandan geliyor. Buradan Bizans'a geçmiş. Bizans İmparatoru 2. Theodosius bir küçük saha yapılmış bu iş için. Ve bu işin sahanın adı Çiganisterion. Yani çevgen oynanan yer. Makedonyalı İmparator Basileios burayı yıkmış, yerine Nea Kilisesi'ni yaptırmış. Bu Çiganisterion'u, yani çevgen oynanan yeri, daha doğuya aldırmış. Her halükarda Osmanlı Sarayı da saray mutfaklarının altında Marmara Denizi'ne doğru uzanan bu meydanı aynı maksatta kullanmıştır. Cirite benzeyen, uçları T şeklinde bir sopa olan çevgenle Guy denilen şimşir topa vurularak topu iki direk arasındaki kaleye sokma oyunudur. Çift kale oynanır bu oyun. Oyuncular takımlarından birer atlıyı öne sürerek topun kendi kalelerine girmesine mani olmaya çalışırlar. Sonra diğer oyuncular da ikişer ikişer oyuna katılırlar. Bu çevgen oyununun en güzel tasvirleri 16. asra ait Divan-ı Nevai'de mevcuttur. Bu oyun 11. asırda çok ehemmiyet verilen bir oyundu değerli dinleyiciler. Hatta mükafatlı müsabakalara, bahislere konu olmuştu. Eyyubi Sultanı Nureddin Zengi iyi çevgen oynardı. Çevgen oyununu anlatan bir kitapta bu oyunun hamle yapmak, hedef kapmak, geri dönmek, savunma yapmak, dolaşmak, birbiriyle karşılaşmak, at sürmek, at eğitmek, atı ve biniciyi savaş için hazırlamak, ayağı üzengiye alıştırmak için çok iyi bir oyun olduğu söyleniyor. Bir de matrak oyunu var değerli dinleyiciler. Matrak oyununu 16. asır başlarında Kanuni Sultan Süleyman devrinin meşhur sanatkarlarından Nasuh bulmuş. Onun için ona matrakçı Nasuh derler. Oyun yerde ve dansı andıran bir hava içinde oynanırdı. Oyuncular bir ellerinde matrak denilen sopalar, diğer ellerinde de kalkan vazifesi gören yastıklar tutarlardı. Bu oyunu en iyi tasvir eden minyatür surnamede mevcut. Tasvirde oyunu ikili karşılaşma yapan 10 kişinin oynadığı görülüyor. Ancak görgü tanıkları daha sonra oyuncuların hep birden düello etmeye başladığını, birbirlerine hücum eden tarafların hücuma mani olmak için yastıklarını kullandıklarını anlatıyor. Oyunu bulan Nasuh çok iyi bir oyuncuymuş. Hem galip gelmiş hem de padişah tarafından mükafatlandırılmış. İşte ondan sonra matrakçı Nasuh olarak ün kazanmış. Evliya Çelebi bu oyunun 160 bendi, yani oyunu olduğunu ve hepsini bilmenin zor olduğunu söylüyor. Her türlü sporda çok muvaffak olan Sultan 4. Murat, matrak oyununu çok iyi oynamasına rağmen ancak 70 tane oyununu bilirmiş, matrak oyununun yani 160 oyundan 70'ini ancak oynayabilirmiş. Değerli dinleyiciler, yerde oynanan oyunlardan biri de tomaktır. Matrak oyununa göre daha basittir. Bu oyunda oyuncular bir ipin ucuna bağlı yassı meşin topla birbirlerini sırtına vurmaya çalışırlar. Eğlenceli bir oyundur tomak oyunu. Sarayda sıkça oynanırdı. Ok yarışları gibi hedef atışlarının yapıldığı diğer bir silah da tüfekti değerli dinleyiciler. Tüfekler 15. asırdan itibaren Osmanlı ordusuna girdi. Önce basit mekanizmalı fitilli tüfekler görüldü. Ancak pis ve kullanımı da zor olduğundan asker tarafından fazla tutulmadı. 17. asır sonunda bu tüfekler geliştirildi. Hedefi vurma şansı daha yüksek olan çakmaklı bir model geliştirildi. Böylece kullanımı yaygınlaştı. Osmanlı padişahları tüfeklerle atış denemeleri yapmıştır. Sultan 4. Murat 1639 yılında Bağdat seferinden dönüşünde Diyarbakır'da kaldığı sırada 33,5 adımdan tüfekle bir kuruş parayı vurmuştu. Padişahların tüfekle atış yapmaları hususundaki en erken tarihli bilgi budur. Bugün Topkapı Sarayı'nda silah teşhir salonunun yolu üzerinde bir nişan taşı var. Sultan 3. Ahmet'in tahta çıktığı 1703 yılında tüfekle yaptığı atış denemesinden sonra dikilmiştir. Sarayın Marmara tarafında bulunan Gülhane Meydanı'ndaki iki nişan taşı da Sultan 3. Selim ve Sultan 2. Mahmud'un tüfek atışlarında aldıkları derecelerin hatırasına dikilmiştir. Taşların kitabelerinden birinde Padişah Sultan 3. Selim'in 1790 tarihinde tüfekle ateş edip 434 adımdan bir yumurtayı kırdığı yazıyor. Şiir biçimindeki kitabenin şairi Naşit, Talikat'ta yazılmış yazının hattatı da meşhur Hattat Yesarizade'dir. Padişah koyu bir lahana taraftarı olduğu için Nişantaşı'nın tepesinde lahana biçiminde yontulmuş kocaman bir sembol vardır. Topkapı Sarayı'ndaki Enderun ağaları da lahana ve bamyalar diye iki takıma ayrılırlar ve bu şekilde müsabakalar yaparlardı. Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunda Sultan 3. Selim'in adını ve bu atışın yapıldığı 1790 tarihini taşıyan kitabesi Talikat'la yazılmış bir kale tüfeği var. Şeşhane denilen çakmaklı kale tüfeğinin ağaç kısımları oyma, örgü ve geometrik motifli paftalarla kaplı. 8 köşeli namlusuyla nişangahı ve çakmağı bitkilerle bezenmiş. 153 santim uzunluğunda, namlusu 118 santim, çapı 1,8 santim. Gülhane Meydanı'ndaki nişan taşlarından ikincisi Sultan 2. Mahmud'a ait. 1811 tarihinde şeşhane tüfeğiyle bir yumurtayı 454 gez mesafeden vuruşunun hatırasına dikilmiştir. Nişan taşının tepesinde de bamya biçiminde yontulmuş semboller var. Demek ki Sultan 2. Mahmud amcazadesi Sultan 3. Selim gibi lahanaları değil bamyaları tutuyordu. Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunda Sultan 2. Mahmud'un adını taşıyan kitabesi Talikat'la yazılmış 1811 tarihli bir kale tüfeği var. Bir bamya taraftarı olan Sultan 2. Mahmud'un tüfeğinin kabzasına yuvarlak bir madalyon içinde altın kabartma olarak bir bamya motifi işlenmiştir. Ağaç kısımları baştan başa barok üslupta ajurlu gümüş paftalarla süslü. Namlu, nişangah ve çakmak kısmı yine barok üslupta altın kakma ile işlenmiş. 157 santim uzunluğunda tüfek. Namlusu 124 santim. Çapı 1,7 santimetre. Değerli dinleyiciler, kale tüfekleri ağır olduğu için bir veya iki destek üzerinden ateş etmeyi gerektirir. Bu destek, kale mazgalı veya ayaklı sehpalar olmalıdır. Lahana ve bamya sütunlarının civarında uygun mesafede atış yapılabilecek kale duvarı olmadığı için Sultan Selim ve Sultan Mahmud atışlarını sehpa üzerinden yapmışlardı. Çocuklar spora çok küçük yaşta başlardı. Saray koleksiyonunda Sultan 3. Ahmet'in oğlu Şehzade Süleyman'a ait çakmaklı bir çocuk tüfeğinin mevcudiyeti bunu gösteriyor. Bu Şehzade Süleyman sonradan padişah oldu 2. Süleyman adıyla. Ağaç kısımları abanozdandır bu tüfeğin. Dipçiğinin altı fil dişi kaplı. Namlusu altın kakma tekniğinde örgü motifli. Namlunun üzerinde Şehzade Süleyman'a ait olduğunu gösteren bir kitabe var. Uzunluğu 81,5 santim. Namlusu 59 santim. Çapı 0,65. Güreş, Türklerde çok eskiden beri var olan en yaygın spor dallarından değerli dinleyiciler. 15. asırdan itibaren Edirne, Bursa, İstanbul, Manisa ve Üsküp'te güreş tekkeleri vardı. Sultan 1. Murat Edirne'yi aldıktan sonra bir güreşçiler tekkesi açmış burada. Burada güreşçilerle beraber okçu ve ciritçilerin de çalıştığı biliniyor. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in açtığı iki güreşçi tekkesi var. Bu tekkeler tasavvuf tekkesi değil, bir nevi spor kulübü. Ama tarikat metotlarıyla çalışıyor. Usta var, kalfa var, aynı ahilik gibi. Fatih Sultan Mehmet'in açtığı tekkeler Unkapanı yolu üzerinde Pehlivan Şuca ve Pehlivan Memur tekkeleridir. Burada 300 kişi vardı. Evliya Çelebi'nin tabiriyle kükremiş aslanlar ve adam ejderhasıydılar. Fatih Sultan Mehmed'in oğlu, Sultan II. Bayezid padişah olup da Amasya'daki sancağından gelirken yanında getirdiği ustaların arasında güreşçiler de vardı. Nitekim 1526 tarihli Ehli Hiref defterinde Cemaat-ı Küştegeran başlığı altında kayıtlı bu güreşçiler. Bunların isimlerinin yanında Sultan Bayezid zamanında geldikleri yazılı. Sultan II. Mahmud devrinde Enderun koğuşlarının mevcudu azaltılmıştı. Yani saray akademisinin mevcutları azaltılmıştı. Bu arada güreşçiler de dağıtılmıştı. Çelebi Sultan Mehmet güreşçi padişah olarak tanınır. Hatta güreşçi Çelebi olarak bilinir. Sultan 4. Murat zaten her sporu yaptığı için iyi güreş yapardı. Türkler daha çok kara kucak denilen serbest güreşi tercih etmiştir değerli dinleyiciler. Deri pantolonlar giyerler, vücutlarını yağlayarak güreşirlerdi. Bu gelenek her yıl Edirne'de yapılan Kırkpınar güreşleriyle yaşatılıyor. Güreşler Osmanlı Sarayı'nın düğün şenliklerinin de vazgeçilmez gösterileriydi. Bu sporu en iyi tasvir eden minyatür 1582 tarihli düğün kitabında var. Güreşle alakadar olan son Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz olmuştur. Spor gösterileri saray tarafından tanzim edilen büyük şenliklerde halkla beraber yapılan kutlamaların mühim bir parçasıydı değerli dinleyiciler. At meydanı, ok meydanı gibi büyük açık alanlarda yapılırdı. Sarayda padişahın Enderun halkıyla beraber eğlendiği daha küçük toplantıların mihrakını yine spor gösterileri teşkil ederdi. Bunlar saray surlarının içindeki has bahçelerde, saray bahçelerinde yapılırdı. Padişahın biniş denilen saraya bağlı yazlık köşklerinde de yapılırdı. Şehzadelerin sancağa çıkmadan önce Enderun ağalarından ders gördükleri ve aynı sporları yaptıklarını biliyoruz. Padişahın Enderun gençlerini de yanına alarak gittiği bu binişlere şehzadeler de katılırdı. Yazlık köşklerdeki gösterilere. Sancağa çıkışın kaldırıldığı ve saray hayatının başladığı zamanlarda şehzadeler artık 17. asır başlarından itibaren babaları padişah olduğu sürece nispeten daha serbest bir hayat yaşıyorlar ve biniş gezilerine katılıyorlardı ve büyük ihtimalle oradaki sportif faaliyetlere de katılıyorlardı. Gösterilerin saray civarında en çok yapıldığı yerler saray mutfaklarından Marmara Denizi'ne ulaşan arazi üzerindeki Cirit Meydanı veya namı diğer Meydanı Kabak denilen yerdi. Bu meydanın güneyinde hayvanları barındırmak için yapılmış, etrafı duvarlarla çevrili bir meydan vardı. Tokat Havalisi olarak adlandırılan bu meydanda aynı adı taşıyan bir de Tokat Köşkü vardı. Sultan II. Beyazıt Hünername'de bu köşkte hayvan güreşi seyrederken tasvir ediliyor. Bugünkü İncili Köşkü'nün yanında olduğu bilinen İshak Paşa Köşkü'nü Fatih Sultan Mehmed'in veziri İshak Paşa yaptırmıştı. Burada padişahlar atış talimleri yapardı. Önündeki meydan Cirit Meydanı'nda bakar, burada sportif faaliyetler tanzim olunurdu. Daha sonra Sinan Paşa İncili Köşkü yapınca bu köşkün işini İncili Köşk üstlendi. Sultan 3. Murat adına yaptırılmıştır bu köşk. Onun arka kısmından çeşitli spor gösterilerinin yapıldığı Cirit Meydanı seyredilirdi. Sarayburnu tarafında 1517'de inşa edilen mermer köşk var. Top kapısının önündeki mermer köşk. Burada Yavuz Sultan Selim'in ok talimi yaptığını biliyoruz. Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı Çinili Köşk'ün önünde de güreş tutulur, aslanlar gösteri yapardı. Bu yapının önündeki spor karşılaşmaları 19. asırda da devam etmiştir. Enderunlu Hızır İlyas Ağa, padişahın Çinili meydana mükafat olarak süslü bir at gönderdiğini 1825 yılında yani Sultan II. Mahmud'un ve lobut gösterisi seyretmek istediğini anlatıyor. Cündi ağalar bir hafta müddetle iki minare yüksekliğinde gerilen ipin üzerinden lobut aşırtmaya uğraştılar ama başaramadılar. Sonunda kiler koğuşundan Enderun talebelerinden hiç umulmayan birisi buna muvaffak oldu ve süslü atı almaya hak kazandı. Sarayın Haliç tarafında bugünkü Gülhane Parkı'nda 16. asırda Gülaphane-i Miri bulunuyordu. Burada saray için gül yetiştirilen gül bahçeleri vardı. 17. asırdan itibaren çalışmaz hale geldi bu gülaphane. Meydanı Kabak adıyla spor gösterilerine tahsis edildi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında sünnet odası yenilendi. Sultanlar buradan şimşirlikte tanzim edilen cirit müsabakalarını ve diğer spor gösterilerini seyrederlerdi. Sünnet odasının yanına 1640 yılında Sultan İbrahim zamanında bir iftariye kameriyesi yapıldı. O da bunun içindi. Buradan spor müsabakaları seyrederdi padişahlar. Enderuni Hızır İlyas'a 1815 yılında Sultan II. Mahmud'un Şimşirlik Meydanı'nda tomak oynamasını, sonra da pehlivanların güreşmesini emrettiğini anlatıyor. Hekimbaşı Kulesi'nin arkasına tespit edilmiş olan taş koltuk ve arkasındaki kitabe levhasında yazılanlar bahçede bizzat padişahların spor yaptığını gösteriyor. Nitekim Enderuni Hızır İlyas'a sarayda pazartesi perşembe günlerinin tatil olduğunu, padişahın saray erkanını binişe götürdüğünü, yani yazlık köşklerde spor müsabakalarına götürdüğünü anlatıyor. Nitekim 1812 yılında Büyükdere'ye bir saltanat binişi tanzim edildiğini, lahana ve bamya takımlarının kıyasıya bir cirit oyunu oynadıklarını ve sertleşen oyunu padişahın durdurduğunu söylüyor. Saray ve çevresinde padişahın tanzim ettirdiği gösteriler pek çoktur değerli dinleyiciler. Bütün bu gösteriler sporun saray merkezli olduğunu, padişahların şehzadeliklerinden itibaren spor yaptıklarını, yeniçerilerin spor talimine çok ehemmiyet verildiğini ve halka açık spor sahalarının olduğunu göstermektedir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.